Ayrım 10.
Atiye bavulların içinden erişteleri, torba torba yiğidiş yoğurdunu, kayısı kurusunu çıkardıkça yine bir ağıttır tutturdu. Onun arkasından Nuber ağıta başladı. Onlar ağladıkça Huvat sahide döktü. Tüm köyün kendisini yolculamak için ağılın başına çıktığını, Atiye'nin iyiliği büyüktür bize diye karıların ağlaştıklarını ardarda sıraladı. O sıraladıkça Dirmit, tulumba yerinde duruyor mu, okula öğretmen gelmiş mi, güller açılmış mı, keşli Rıfat'ın oğlu Ömer'i gördün mü, Salmanı'ya üç oluka gittin mi diye Huvat'ın etrafında dört döndü. Huvat bir daha gidişinde onu köye götüreceğine dair Dirmit'e söz verdi. Dirmit durup dururken gitmem ben gitmem diye bir ağıda başladı. Atiye niye gitmez misin kız diye Dirmit'i çalıp azarladı. O akşam geç saatlere kadar bir Huvat söyledi, bir Atiye içini çekip lafa başladı. Derken Nuber ortaya bir oyun çıkardı. Hadi gelin çam kütüğü oynayalım diye tutturdu. Huvat hadi öyleyse deyip oyunu başlattı. İçinden köyün hanelerinden birini tuttu. O hanedeki insanların kaç kişi olduğunu söyledi. Bir erinden avrat, dört kuzusu, dört kuzusunun iki eksik eteği, iki ev direği, bir de çam kütüğü deyip bilin bakalım bunlar kim diyerek bir köşeye çekildi. Herkes elini yüzünü alıp düşünmeye başladı. Atiye yazı Ayşegil dedi. Nuber vıcırdaklar mı diye sordu. Seyit ebeler diye atıldı. Onlar bilemedikçe Huvat ipuçlarını arttırdı. Çam kütüğü koca karı dedi. Evlerinin dar sokağa yakın olduğunu söyledi. Derken hane bilindi. Hanedekiler tek tek anıldı. Bu defa Nuber içinden bir hane tuttu. Arkasından Seyit bir hane sordu. Onlar sorup düşünürken vakit gece yarısını buldu. Atiye gidip Zekiye'nin anası Sose kadının yolladığı yoğurdu, balı bir tabağa koydu, önlerine getirdi. Tabakların başına diz çöküp halka oldular. Zekiye yutkuna yutkuna annesinin koyduğu bala yoğurda dalıp gitti. Diğerleri yoğurdu, balı yiyip bitirdi. İçlerini çekip yataklara girdiler. Gözlerini yumup ağılın başından topluca köyün içine indiler. Mahmut sabah kalkıp kocaman dükkanların sıralandığı upuzun caddedeki reklamcıya gitti. Patronun yol parası yapması için verdiği parayı öğlen köfte ekmek yemek için ayırdı. Eline ordinoları alıp sokağa çıktı. Semtten semte koşarak ordinoları dağıttı. Nefes nefese bir sevinçle iş yerine döndü. Orada çalışan sarı saçlı mavi gözlü kızı patronun kucağında otururken gördü. Utancından kıpkırmızı oldu. Patron bir kızgınlıkla kızı kucağında hoplatıp Mahmut'u dışarı kovdu. Mahmut o günden sonra ordinoları dağıtıp geldikten sonra patronun tembihi üstüne dış kapıda tahta bir sandalyede oturup akşamın olmasını beklemeye başladı. Patronu ordino dağıtımı dışında her gün eline para tutuşturup onu sigara almaya yolladı. Mahmut parayı alıp Çolak'a gitti. Çolak Mahmut'u karanlık dar sokaklardan geçirdi, basık tavanlı bir eve götürdü. Koltuğunun altına sarıp sarıp sigaraları tutuşturdu. Mahmut sigaraları aldı, patronuna getirdi. Derken işi çoğaldı. İş yerinin bulunduğu binadaki diğer patronlara, oralarda çalışan kızlara, adamlara da sigara taşımaya başladı. İşi büyüttü. Ordino dağıtımının yanına sigara dağıtımcılığını ekledi. Çolak'la anlaştı. Sigara başına Çolak'tan para almaya başladı. Kazancı iki katına çıktı. Köfte ekmek yiyebilmek için yürümesine gerek kalmadı. Hem köfte ekmek yedi hem arabaya bindi. Afişlerini görüp içini çektiği her filme girdi. Derken Çolak'tan Mahmut'a birlikte çalışma teklifi geldi. Çolak Mahmut'u karşısına aldı. Reklamcıdan ayrılması, yalnızca sigara dağıtması, tombala çektirmesi için kandırmaya çalıştı. Mahmut birkaç gün Çolak'ın teklifini düşündü. Düşündükçe Çolak'ın yüzündeki deliklerden, sigaraları paketlediği basık tavanlı karanlık evden ürktü, Çolak'ın teklifini geri çevirdi. Reklamcıdaki işine devam etti. İşinin yanında sigara dağıtımcılığını sürdürdü. Eline tomar tomar para alıp Çolak'a gitti. Sigaraları paketleyip tek tek kutu kutu dağıttı. Bir gün yine elinde bir tomar parayla sigara almaya gitti. Çolak'ı yerinde bulamadı. Parayı cebine koyup ara sokaklardan birine girdi. Çolak'ı arayıp sordu. Sonra bir kahveye oturdu. Çolak'ı beklemeye koyuldu. Bacak bacak üstüne atıp bir sigara yaktı. Kendine bir çay söyledi. Çayını içerken şeytan dürtükledi. Cebindeki paraları çıkarıp eline aldı. Kahvedekilere gösteriş olsun diye parmağını tükürükleyip bir süsle saymaya başladı. Paraları saydı, bir çay daha söyledi. Çayı ağzını şapırdata şapırdata yudumladı. Oturanlara şöyle bir süzdükten sonra kalkıp dışarı çıktı. Islık çala çala Çolak'ın sigaraları paketlediği evin dar sokağına daldı. Sokağı ortalamadan boynuna sımsıkı bir el dolandı. Başka bir el daha o gık demeden cebindeki parayı aldı, karnına yumruğu indirdi. Mahmut sokağın ortasına dizlerinin üstüne filmlerdeki gibi ah diye inleyip devrildi, paralar uçup gitti. Mahmut devrildiği yerden kalkıp yürüye yürüye evin yolunu tuttu. Paraları kaptırdığını, bu yüzden iş yerine dönemediğini kimseye söylemedi. bir köşeye çekilip oturdu. Günlerce polislerin gelip kendisini götüreceklerinden korktu. Yakalayıp hırsız tutacaklarını sandı. Bu yüzden sokağa çıkmadı, evde saklandı. Günler sonra pencereye çıkmaya, oynayan çocuklara bakmaya başladı. Çocuklar sokakta takım kurup top koşturdu. Mahmut onlara pencereden hakemlik yaptı. Sonunda içindeki oynama isteği korkusuna baskın çıktı. Mahmut sokağa çıktığı gün günlerce evde oturmanın acısını çıkardı. Sokakta iki evin camını top atıp kırdı. Atiye'yi bağırta bağırta parka kaçtı. Salıncaklara bindi, demirlerden uçtu. Bekçi kulübesinin damına tırmandı. Hevesini alamadı, parktaki tüm çocukları başına topladı. Çocukları ikiye ayırdı. Çocuklar ağaçların arasına dağılıp başlarına kızılderili şapkası ördüler. Ellerine taş sopa aldılar, savaş oyunu oynamaya başladılar. Mahmut Kızılderililerin reisi oldu. Diğerlerinin başına Sarışın Kız'ı komutan yaptı. Sarışın Kız'ın ordusu dağıldı. Kimi vuruldu, kimi kaçtı. Sarışın komutan esir edildi. Ellerinden, belinden tutulup Mahmut'un yanına getirildi. Mahmut emir verdi. Sarışın komutan en ulu at kestanesinin gövdesine bağlandı. Kız at kestanesine bağlanınca ağladı. Mahmut kızın ağlamasına dayanamadı, emir verip kızı çözdürdü. Alıp deniz kenarına, kayıklara bakmaya götürdü. Kız ertesi gün parkta Mahmut'u bekledi. Mahmut parka girer girmez ağaçların altında oturan iki yabancı çocuğu gösterdi. Mahmut gidip çocukların başına dikildi. Birini tekmeledi, birine kafa attı. Çocukları parktan kovdu. Sarışın kız çocuklar arkalarına bakmadan kaçarken Mahmut'a aşık oldu. Mahmut iki gün sonra sarışın kızdan bir haber aldı. Gidip at kestanesinin altındaki taşı kaldırdı. Taşın altında dörde katlanmış pembe bir kağıt buldu. Kağıtta yazanları okudu. Kağıdı göğsüne koydu. Üstüne ellerini bastırdı. Eve geldi. Helaya çekildi. Göğsünün üstüne jiletle kızın adını yazdı. Göğsünden akan kanı gömleğine sildi. Kan dindi. Jilet izleri kaldı. İzler gül rengini aldı. Sonra yavaş yavaş soldu. Sarışın kızın adı Mahmut'un göğsünde kabuk bağlayıp kurudu. Mahmut ertesi sabah erkenden parka çıktı. At kestanesinin altında sarışın kızı bekledi. Kız geldi. Utancından başını önüne eğip elini Mahmut'a verdi. Yanakları kıpkırmızı oldu. Mahmut göğsünü açıp kıza gösterdi. Kız önce korktu, sonra sevindi. O gün uzun uzun konuştular. Birbirlerine o güne kadar başlarından geçenleri anlattılar. Birbirlerinden karşılıklı söz aldılar. Mahmut çok sinirli olduğunu, sevdiği kızın başka oğlanlarla oyun oynamasına, konuşmasına gelemeyeceğini, eğer başka oğlanlara baktığını görürse oğlanları da kendisini de döveceğini söyledi. Sarışın kızın da kendisi gibi kıskanç yaratılışlı olduğunu öğrenince bozuldu. Kıza pek sıkıya gelemeyeceğini duyurdu. İşe giderse evlerinin balkonunda kendisini bekleyip beklemeyeceğini sordu. Kız evlerinin balkonundan aşağı inmeyeceğine, başka oğlanlara bakmayacağına söz verdi. Mahmut ayrılırlarken kıza mektup yarışması yapmalarını teklif etti. O günden sonra mektuplaşmaya başladılar. İlk gün kızdan 5 sayfalık bir mektup geldi. Mahmut kıza 11 sayfa yazıp gönderdi. Kız 21 sayfa doldurdu. Mahmut Dirmit'i yardıma çağırdı. Yap bir ablalık kız deyip Dirmit'i dersin başından kaldırdı. İkisi bir taşlığa indiler. Kağıtları soğuk taşların üstüne serdiler. Kıza 50 sayfa mektup gönderdiler. Kız yarışı kazanacağına yemin etti. Kağıtları uzunlamasına ortalarından kesti. Birbirine ekleyip her ek yerine ucundan kan damlayan oklu kalpli resimler çizdi. Takvimlerden, tebriklerden kocaman güller kesti. Kağıtlara yapıştırdı. Güllerin arasını yazıyla doldurup 101 sayfa mektup yazdı. Mektubu rulo yapıp bağladı. Mahmut balkonların altından ıslık çala çala geçerken ruloyu önüne attı. Mahmut kucağında ruloyla eve geldi. Ruloyu açıp odanın ortasına serdi. Koca koca gülleri, kağıtların yarısını kaplayan oklu kalpleri görünce öfkelendi. Kızın hile yaptığına kafasını taktı. Ruloyu odanın ortasında bırakıp sokağa çıktı. Kızı parka çağırdı. Kız koşa koşa at kestanesinin altına geldi. Mahmut suratını asıp kıza "Senden beklemezdim bunu" dedi. Kız Mahmut'a onu çok sevdiğine dair yeminler etti, yalvardı, ağladı. Mahmut kızın kendisini gerçekten çok sevdiğini anladı. Ama onun kendisine hile yapmasını kaldıramadı. Kızı orada gözü yaşlı bırakıp eve geldi. Evde Atiye'nin elinde kızın son mektubunu, 101 sayfalık ruloyu gördü, içi bir tuhaf oldu. Atiye oğluna mektubu kimin gönderdiğini sordu. Mahmut, "Sana ne kız, beni seven biri" deyip terslendi. Başını çevirip küskünlüğünden mektuba bakmadı. Mektup akşam evin ortasına serildi. Herkes bir ucuna eğildi. Huvat İlkin, "Bırakın şu piçlerin işini" diye kötü kötü söylendi. Ama sonunda o da meraklandı. Yeşil kitaplarını kucağından kaldırıp mektubu eline aldı. Başını sallaya sallaya okudu. O okurken evdekiler gülüştü. Mahmut onlar gülüşürken kendisine bin bir türlü süs verdi. Sonunda evdekilerin ısrarına dayanamayıp kızı isteğine göstereceğini söyledi. Atiye ertesi gün Mahmut'un peşine takılıp parka gitti. Mahmut uzaktan kız annesine gösterdi. Atiye bir güzel kız ki geberesice diye eve çıktı geldi. Huvat koskocaman karısının tırnak kadar çocuğun ardına düşüp parka kız görmeye gitmesini ayıpladı. Ama Atiye'nin durmadan kızın kendisini Mahmut'un yanında görünce nasıl gülüp kaçtığını anlatması üzerine meraklandı. Şu kızı bir de bana gösterin diye tutturdu. Atiye Huvat'ın yanına düşüp kocasını parka götürdü. Mahmut'tan gizli kızı uzaktan Huvat'a gösterdi. Huvat yeşil kitaplarını koltuğunun altına alıp parktan aşağı öksüre öksüre indi. Atiye'nin kızın yanından geçerken yüzüne iyice bakması için ettirdiği yeminini yerine getiremedi. Kızın yanından geçerken utandı. Oğlunu seven kıza bir edip bakamadı. Başını önüne yıkıp hızlı hızlı yürüdü. O gözden kaybolunca Atiye salıncakların başına vardı. Kızı yanına çağırdı. Önce Mahmut'u biliyorsun ya ben onun annesi olurum deyip kızı utandırdı. Sonra ağzını aradı. Uzun uzun niye küstüklerini dinledi. Bir kızgınlıkla eve geldi. Mahmut'u dizinin dibine çekti. Gidip kızla konuşmazsa ona evlat demeyeceğini söyledi. Mahmut annesinin parkta kızı yanına çağırıp konuştuğunu öğrenince deliye döndü. Soluğu içine çekilinceye kadar tepinip bağırdı. Atiye korkusundan akşama kadar Huvat'ın yolunu gözledi. Onu merdivenin başında karşıladı. Kızı gördüğünü ağzından kaçırmaması için sıkladı. Ama Huvat Atiye'yi dinlemedi. Sofranın başında gelin olacak sarışın kızı parkta sallanırken gördüğünü tutup söyledi. Mahmut kaşığını sininin ortasında çarptığı gibi ayağa kalktı. Kızı görene konuşana küfürü bastı. Yemeğini sofrada bırakıp aldı başını gitti. Huvat Mahmut'un arkasına Dirmit'i koşturdu. Dirmit Mahmut'u park demirlerinin altında ağlarken buldu. Ses çıkarmadan kardeşinin yanına oturdu. Mahmut o günden sonra kızdan utandı. Bir daha parkta oynamadı. Onun kendisini görmemesi için erkenden sokağa çıktı. Hava kararınca eve geldi. Günlerini uzaktaki parklarda, sinema önlerinde dolaşıp bekleşerek geçirdi. Huvat'ın tüm zorlamalarına rağmen işe girmedi. O işten kaçınca Huvat, Seyit'e yemin verdirip Mahmut'un harçlığını kesti. Mahmut harçlığını çıkarmak için sinema kapılarına parlak ciltli kitaplar yaydı, satmaya başladı. İşi sevdi. Hayatı boyunca bu işi yapmaya karar verdi ama kararından caydı. Dumdum'la tanışınca tombalacılığa başladı. Eline bir torba aldı, köşe başlarında elini torbasının içine sokup şıngırdatarak bağırıp çağırmaya başladı. İşin icabı saçlarını ensesinin altına kadar uzattı. Kollarına kartallı, yılanlı dövme yaptırdı. Tombalacıların başı Toto'ya yerinde bir teklif götürdü. Toto, Mahmut'un teklifine evetini verdi. Mahmut Çolak'a gitti, Çolak'tan daha ucuz sigara temin etti, getirdi, avantasını aldı. O günden sonra hem tombala çektirdi, hem diğer tombalacılara sermayesine sigara getirdi. İşi büyüttü, günlük kazancını artırdı. Babasına para verir oldu. Huvat ilkin Mahmut'un kazancını elde edirmeyeceğine yemin billah etti. Ama Atiye kocasının aklına girdi. Huvat'ı tombala parasının haram olmadığını inandırdı. Yine de Huvat paranın günahını okuyup üfleyip Atiye'nin sırtına yüklemeden alıp cebine koymadı. Atiye, Mahmut'un parasının günahını üstüne aldı, oğlunun torbasını her gün eline verdi, işinin başına gönderdi. Mahmut bir sabah erkenden gitti. Hava kararınca gelmedi. Atiye pencerenin önüne osurup oğlunun yolunu korka korka gözledi. Herkes çekildi geldi. Gece yarısı oldu. Mahmut'un ıslığı, torbasının şangırtısı sokağın köşesinden Atiye'nin kulağına gelmedi. Atiye pencerenin önünde ağlamaya başladı. Huvat oğlunun tombalacı yapanın Atiye olduğunu söyleyip yerinden kalkmadı. Gidip oğlunu getirmesi için Atiye'ye bağırmaya başladı. Atiye Dirmit'i yanına aldı, kahveye indi. Seyit'i çağırttı. Mahmut'un eve gelmediğini söyledi. Seyit annesiyle kardeşini eve getirdi. Huvat'a kadın kısmını gece yarısı kahve önlerine çıkardığı için kötü kötü söylendi. Huvat başının yeşil kitaplarını yıkıp karşılık vermedi. Seyit içini boşaltıp kardeşini aramaya gitti. Çok sonra gir lan içeri korkma diye söylene söylene Mahmut'u içeriye soktu. Atiye Mahmut'un dayaktan şişip patlamış kaşını, dudağından aşağı akıp kurumuş kanı, çenesindeki morluğu görünce ilkin ne yapacağını şaşırdı, sonra düşüp odanın ortasına bayıldı. Mahmut o gece karakolda yediği dayağın üstüne bir daha Dumdum'la Toto ile konuşmayacağına dair abisine söz vermediği, karşısında baş kaldırıp gelmeseydin lan kurtarmaya çağırdık mı seni diye diklendiği için bir de Seyit'ten dayak yedi. Huvat Seyit'in attığı dayağı beğenmedi, Allah'ın aklı üçtür deyip yerinden doğruldu. Elinin tersiyle Mahmut'un şişip patlamış kaşına vurdu. Mahmut Huvat'ın bacaklarının arasına inleyip devrildi. Kaşından kilimin üstüne oluk gibi kan yürüdü. Dirmit kanı gördü. Öldürdünüz kardeşim diye bağırmaya başladı. Seyit koşup Dirmit'in ağzını kapadı. Dirmit Seyit'in kollarının altında çırpınıp debelendi. Debelenirken birden dikiş makinesinin üstüne atıldı. Orada açık duran kitabını eline aldı, yere çaldı. Dirmit o sabah sofrada kardeşinin şişip patlamış kaşında, morarmış çenesinde güller açıldığını görünce merakla gözlerini kardeşinin yüzüne verdi. Mahmut, "Erkek sen şimdi gel lan" deyip yanı başında oturan Seyit'in omzuna gülerek esaslı bir yumruk indirdi. Seyit, "Vay anam" deyip Mahmut'u arkası üstü yere yatırdı. "Gel ulan bakalım" deyip kolunu dirseğine kadar sıvadı. Mahmut'un yanına yere uzandı. Seyit'le Mahmut dirseklerini yere verdiler, ellerini iç içe geçirip sıkıca kenetlediler. Huat kalkıp ikisinin yanına diz çöktü. Mahmut'un boşta kalan eliyle kilimi kavradığını, güreşe hile karıştığını söyleyip güreşi yeni baştan tutturdu. Mahmut iki bilek büküm küçüklük payı aldı, dizlerinin üstüne yere sıkıca abandı. Seyit'in elini kilime yapıştırdı. Sevinçle yerden kalktı. Huvat'ın omzuna iki yumruk attı. Huvat "ite bak hele" deyip ayağa dikildi. Odanın ortasında ellerini yumruk edip Mahmut'a doğru sallaya sallaya ayak oyununa başladı. Mahmut bir açığını yakalayıp babasının başındaki namaz şapkasını eline geçirdi. "Hadi al bakalım" diye namaz şapkasını işaret parmağının ucunda döndüre döndüre odanın içinde tur atmaya başladı. Huvat'ın soluğu tükendi. Başı çevrildi. Dilini ağzının içinde eliyle tutup döndürerek "Ben sizin ikinizi birden yere çalarım lan" dedi. Odanın ortasına çöktü. Mahmut "Kim? Sen mi çalarsın? Git yav" deyip namaz şapkasını babasının kafasına taktı. Huvat gülerek namaz şapkasını kafasına yerleştirdi. Atiye'nin ters ters yüzüne bakmasını aldırmadan yerde bir dirseğinin üstüne uzanmış keyifle yatan Seyit'e bulaştı. Kafasını Seyit'in bacaklarının arasına sokup Seyit'in bir bacağını sırtına aldı, yerde sürünmeye başladı. Atiye eline süpürgeyi geçirip Huvat'ın tepesine dikildi. "Kalk hocalar götüresi vururum ha" deyip süpürgeyi burnunun ucuna dayadı. Huvat Seyit'in bacaklarının arasına sıkışıp kaldığından kalkamadı. Kafasını kilimin üstüne bırakıp gülmeye başladı. İçeri kaçan soluğunu yakalamaya çalışırken tükrüğünü soluk borusuna kaçırdı. Ağzını balık gibi açıp kapamaya, ayaklarını küt küt yere vurup debelenmeye başladı. O ara boynunun köküne süpürge sapını yedi. Bebek ağlamasını andıran bir sesle "Ölüyorum kız yetiş" dedi. Atiye süpürgeyi attı. Seyit bacaklarını çözüp Huvat'ın başına diz çöktü. Nuber "İç çabuk baba" diye elinde bir bardak suyla Huvat'ın başına dikildi. Mahmut sofranın başında oturup ses çıkarmadan babasına bakan Dirmit'in yüzüne doğru eğildi. Başıyla babasını işaret edip göz kırptı, güldü. Dirmit elinin tersiyle Mahmut'un yüzünü geriye itti, ayağa kalktı. Usulca dışarı çıktı. Aralıkta duran merdivene dayandı, başını yukarı kaldırdı. Açık duran çatı kapağından görünen bir avuç gökyüzüne baktı. Gökyüzünden yüzüne iki damla yaş aktı. Mahmut bilek güreşinde abisini yendi. Ama güreşin arkasından ona boyun eğdi, yeniden kaloriferci çıraklığı yapmayı kabul etti. Seyit kış çıkmadan onu zehir gibi usta yapacağına söz verdi. Mahmut Seyit'in yanı sıra yürürken ikide bir "boş inşaattan cinmiş gibi korkuyorum lan" deyip durdu. Seyit duymamazlığa geldi. "Şirkete beraber kurarız aslanım" deyip güldü. Mahmut o gülerken sabahın karanlığında buz gibi inşaata girip körük yakacağı, tek başına korkuyla ustalarının gelmesini bekleyeceği, gece yarısı ustalarına tek tek havlu tutup karanlık, sesinin boğulduğu kocaman ıslak duvarların arasında ürpererek tezgahın üstüne yayılmış takımları temizleyip sandığa yerleştireceği, soluk soluğa kendini sokağa atacağı geceleri, puslu sabahları düşündü, sarsıldı. Abisinin kolunu itip birden koşmaya başladı. Seyit Mahmut'un ardından yetişip nefes nefese omzundan tuttu. Önce güzel güzel yalvardı. Ona gittiği yolun yol olmadığını anlattı. O konuştukça Mahmut "sana ne" deyip omuz silkti. Seyit sonunda bir öfkeyle yumruğunu kardeşinin suratına indirdi. Mahmut düştüğü yerden hırsla abisine baktı. Sonra başını sağa sola çevirip bir gören olup olmadığını araştırmaya başladı. O zaman Seyit kardeşine vurduğuna pişman oldu. "Acıdı mı lan" diyerek suçlu suçlu Mahmut'un yanına oturdu. Yeniden yalvarmaya başladı. Ama Mahmut suratına yediği yumruğun acısıyla kendinden geçti. Seyit'e ters ters cevaplar verdi. "Aslanım, koçum, sensin lan aslanım, koçum. Ulan oğlum etme, sensin lan ulan oğlum etme, evladım yine döverim, sensin lan evladım yine döverim, şeytan diyor tövbe git, sensin lan şeytan diyor tövbe git, bu son bak geliyor musun lan benimle, sensin lan bu son bak geliyor musun lan benimle, Mahmut sensin lan diye diye son anda Seyit'ten gözünün üstüne bir yumruk daha yedikten sonra yakasını kurtardı. Kaloriferci çırağı olmaktan böylece vazgeçtikten sonra da yeniden sinema kapılarına parlak ciltli kitaplar yaydı. Bir zamanlar hayatı boyunca yapmayı düşündüğü işinin başına döndü. Seyit adını üçler koyacağı şirketi tek başına kuracağını anlayınca çaresiz onun bunun aldığı işe düşük fiyat verip iş kapmaya, sermaye toplamak için bildiği bilmediği her işe teklif mektubu yazmaya başladı. Kabadayılıktan kalma namını kendi köylülerin elinden iş kapmak için kötüye kullanmaktan geri durmadı. Orada burada onun bunun arkasından tehditler savurdu. Babamın işi olsa yine kırarım diyerek piyasaya çullandı. Adını Kapan Seyit'e çıkardı. Para halı yedirmenin ilmini aldı. Kiminin yolunu çevirdi, kiminin yarısı sarılıp bitmiş işini söktürdü. Söktürdükçe hırslandı. Yolda Seyit'e selam veren, kahvede selamını alan tek köylüsü kalmadı. Seyit köylüsünün kendisine arkasını dönmesini tınmadı. İnadına o fabrika senin, bu fabrika benim, onun bunun işinin etrafında dolandı. Derken aradığı gelip Seyit'i buldu. Seyit bir akşam Kör Yusuf'un kahvesinden çıkarken vuruldu. Ağız üstü yere kapaklandı. Çabaladı, inledi, yerden kalkamadı. Kolundan tutup kaldıran olmadı. Sol bacağından oluk gibi kan yürüdü. Kan akıp ince bir yol oldu, soğudu. Seyit cam gibi gözlerini toprağa dikti. Baktığı yerde kocaman ışıklı bir levha gördü. Levhanın üstündeki üçler yazısı bir yanıp bir söndü. Seyit dudaklarını büküp usulca güldü. Başını yanıp sönen yazının üstüne bıraktı. Elleriyle levhayı kenarlarından kavradı. Anne kız diye inledi. Sonra sustu. O sustuktan sonra biri koşarak yanına geldi. Seyit'in cebine üstü yaldızlı küçük küçük bir dolu beyaz kart koydu. Kara zayıf bir kız gelip Seyit'in başucunda durdu. Eline kara kaplı bir dosya alıp oturdu. Sonra uzun uzun çalan telefonu kaldırdı. Seyit'e uzattı. Seyit telefonu kulağına dayayıp kocaman dönerli koltuğuna kuruldu. Telefonu kapatıp kara zayıf kıza daktilonun başına geçip oturmasını işaret etti. Ellerini arkasına bağlayıp kızın başına dikildi. Tane tane söyleyip bir dolu teklif mektubu yazdırdı. Kız teklif mektuplarını alıp gitti. Seyit cam gibi gözlerini toprağa dikti. Dili ağzının içinde büyüdü, şişti. Sol bacağı ip gibi uzadı. Derin derin soluyan Atiye'nin boynuna dolandı. Atiye uykudan sıçrayıp uyandı. Bağırarak Seyit'in yatağını yokladı. Deli gibi ayağa dikildi. Seyit'i vurdular dedi. Saçlarını yolup yumruklarını göğsüne indirdi. Seyit'in yatağının üstüne devrildi. Huvat yeşil kitaplarını koltuğunun altına aldı, arabaya binip gitti. Sabaha karşı kireç gibi bir yüzle geri geldi. Durumu ağır dedi. Ağlamaya başladı. Onun ağlaması herkesi tuttu. Evin içinde önce ağıta sonra doğaya oturuldu. Azrail Seyit'in yüzüne baktı, gençliğine acıdı, canını bağışladı. Seyit günler sonra sol bacağını süreye süreye Huvat'ın koltuğunda eve geldi. Yine Seyit'e yataklar serildi. Eller yüze alınıp başında beklendi. Sonra beklemekten herkes yoruldu. Seyit tek başına yataklarda döndü. O dönerken Atiye, Seyit karnındayken gördüğü bir rüyayı diline doladı. Rüyasına giren aksakallı dedenin söylediği ismi koysalardı, Seyit'in vurulup vurulup alkanlara belenmeyeceğini deyip durdu. Rüyasını bir türlü, bir başka türlü yordu. Sonunda o da rüyasını anlatmaz, keşke adını Seyit koymasaydık diye dövünmez oldu. Oğlunun yarım bacakla nasıl çalışıp evi geçindireceğini düşünmeye başladı. O kara kara düşünürken Huvat yeniden götürüp Seyit'in iş takımlarını sattı. Yine onun yalvarmasına, takım olmadan ben nasıl şirket kuracağım diye uğunmasını aldırmadı. Kurarsın kurarsın deyip Seyit'in sırtını sıvazladı. Takımlar satılıp bitince yine Mahmut'un peşine düştü. Orada burada onun arkasını kovaladı. Mahmut sıyrılıp babasının elinden kaçtı. Gece yarıları gelip usulca yatağına sokuldu. Ortalık ışımadan kalktı gitti. Huvat'ı deli etti. Huvat kötü kötü Mahmut'un arkasından söylenirken Atiye ikide bir Dirmit'in başına dikildi. Kulağına eğildi. Oku, başını kurtar, kimseden hayır yok bilesin dedi. Zihnini dağıtmaması, kafasını dersine vermesi için ona türlü akıllar verdi. Dirmit evin içinde olup biten her şeye kulağını tıkaması için tembihledi. Dirmit Seyit'in cam gibi gözlerini tavana dikip inlemesine, Mahmut'un ıslığına, Huvat'ın nameli nameli bir alçılıp bir yükselen sesine, Nuber'in işlediği çeyizleri kat kat açıp içini çekmesine, Zekiye'nin kendi kendine konuşup durmasına, Atiye'nin tesbih elinde sahurlanmasına kulağını tıkadı. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.